Yüz eser.
Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba.
Eserlerinde üslupçu bir tutumu ödünsüz sürdürerek okuru edebi açıdan geliştirmek isteyen, bir yandan da toplumsal, bireysel sorunları irdeleyen, romancılığını kültür birikiminin korunmasında ve ilerlemesinde bir ülküye adayan bir yazardan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan söz edeceğiz bugün.
Sanatın tarih ve toplumla hesaplaşan bir uğraş, sanatçının da toplumsal koşulların ortaya çıkarıp biçimlendirdiği bir insan olduğunu ileri süren Yakup Kadri, 27 Mart 1889'da Kahire'de doğar. İlk öğrenimini 6 yaşındayken ailesiyle geldiği Manisa'da Fevziye Mektebi'nde tamamlar. Rüştiye'nin ikinci yılında İzmir İdadisi'ne geçer. Çocukluğunda eğitim görmüş bir kişi olan annesinin kitap sevgisi sayesinde birçok kitabı okuma olanağı bulur. Bu kitaplar onun yazar olmasında büyük bir etkendir. 1905 yılının sonlarına doğru annesiyle birlikte Mısır'a, İskenderiye'ye dönen yazarımız, orada Frerler Mektebi'nde 3 yıl Fransızca öğrenimi görür. Meşrutiyetin ilanından önce İstanbul'a yerleşip hukuk fakültesine girer.
Arkadaşı Şahabettin Süleyman aracılığı ile Fecciati topluluğuna katılır. Bu akımın sanat şahsi ve muhteremdir özlü sözüyle özetlenen bildirisini imzalayan Yakup Kadri, yaşanan toplumsal felaketlere ilgisiz kalamaz ve milli edebiyat topluluğuna katılıp, sanat önce bir toplumun, sonra bir milletin malıdır, sonra da bir devrin ifadesidir düşüncesini benimser.
Sanat perisi yolunda serden geçtiğim ilk milli felaketimiz olan Balkan Harbi'ne kadar bütün şiddetiyle devam etti. Fakat ne vakit ki Çatalca önüne dayanan düşman toplarının sesini ta yatağımın içinden işitmeye başladım, hisseder gibi oldum ki hayatta benim yaptığım mücadeleden daha mühimleri vardır. Balkan Harbi'ni daha bir sürü milli felaketler izledi. Ben yine sanat şahsi ve muhteremdir diyordum. Fakat onun yanı başında hiç değilse onun kadar şahsi ve muhterem şeyler olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Nihayet 1914-1918 geldi. Garp emperyalizminin kandan ve yağmadan gözü dönmüş kurt sürüleri bütün vahşetiyle bizim zavallı ağıllarımızın üstüne de saldırdı ve orada ne edebi cemiyetlerden ne mukaddes sanat davalarından eser kaldı. O zaman artık bütün acı açıklığıyla anladım ki, istiklali uğruna o derece ter döktüğüm sanat, öncelikle bir cemiyetin, bir milletin malıdır. Sonra da nihayet bir devrin ifadesidir. Bunlardan soyutlanmış bir sanatın ne manası ne de kıymeti vardır. Bağımsız sanat, bağımsız vatan da olabilir.
Cevdet Kudret, Yakup Kadri daha ilk eserlerinden başlayarak hikaye tekniği, çevrelerin ve tiplerin seçilişi, ruhsal bozukluk ve bunalımların ele alınması, dünya görüşü bakımından Mopasa'nın etkisinde kalmış, savaş temaları ile ilgili kimi hikayelerinde Dode'yi izlemiştir demektedir.
Bu özelliği mensup şiir, deneme, roman ve oyunlarında verdiği ürünlerde de görebiliriz. Kiralık Konak, 19. yüzyıl ortalarında başlayan Avrupaileşme değişimini ve konak yaşamının büyük aile yapısında simgeleşen ortamını, Nur Baba, aynı imparatorluk döneminde kültürel ve toplumsal yaşamda önemli yeri olan kurumların çözülüşünü, Hüküm Gecesi 1908-1911 yılları arasında İttihat ve Terakki döneminin ve siyasal çalkantılarının topluma nasıl yansıdığını anlatan romanlardır. Bu romanlarında Yakup Kadri, değişmenin değil, ölçüsüzlüğün karşısında olduğunu savunur.
Yakup Kadri, Sodom ve Gomorre'de Birinci Dünya Savaşı sonrasında mütareke ve işgali yaşayan İstanbul'u anlatırken, yabanda köylünün Kurtuluş Savaşı'na olan ilgisizliği, kendisini anlamayan aydını yaban olarak görüşünü anlatır.
Burada bir düşüncemi seninle paylaşabilir miyim?
Elbette.
Birçok kaynaktan Yakup Kadri'ye dönem yazarı deniliyor. Bence doğru bir saptama.
Bu bence de doğru. Diğer romanları da aynı çizgidedir. Örneğin Ankara adlı eseri, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra başkent olan Ankara'yı ve ülkenin yeniden yapılanmasını, panoramada demokrasiye geçiş dönemini anlatır.
Bir sıra izler gibi sanki.
Evet, ama daha sonraki romanları bu sırayı izlemez. Bir Sürgün adlı eseri, 19. yüzyıl sonlarını kent soylu bir ailenin oğlunun ağzından, Hep O Şarkı ise Sultan Abdülaziz'in ölümünden sonraki 35-40 yılı roman kahramanı Münire'nin ağzından anlatır.
Yazı hayatına öykü yazarak başlayan Yakup Kadri, öykülerini Bir Serencam, Rahmet ve Milli Savaş Hikayeleri adlı kitaplarında toplamıştır.
Tiyatro yazarlığını da ekleyelim. Nirvana, Veda, Sağanak ve Mağara.
Gazeteciliğini de unutmayalım. Yalnız öykü, gazete ve tiyatro yazarlığı tek başına birer söyleşi konusu olacak kadar kapsamlı.
Mensur şiirleri, ana kitapları, monografileri, derlemeleri ve çevirileri de bulunan Yakup Kadri, Cumhuriyet döneminde Mardin, Manisa Milletvekilliği, 1960'ta Kurucu Meclis üyeliği, Tiran, Prag, Lahey, Tahran ve Bern elçiliği yapmıştır. 13 Aralık 1974'te Ankara'da yaşamını yitiren bu ünlü yazarımızın Kiralık Konak adlı eserini incelemeye başlayabiliriz.
Tamam, başlayalım o zaman.
Naim Efendiler bu yaz Kanlıca'ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil. 2 sene içinde pek çok adetler değişti. Kışın konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır. Hele Mısırlıların üşüşmelerinden sonra Boğaz içinde yalısı köşkü olup da kiraya vermekten sakınanlara ya çok zengin ya da çok hesapsız gözüyle bakılıyor. Naim Efendi ise ne çok zengin ne çok hesapsızdır. Babasından kalmış bir serveti gençliğinden beri oldukça büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi 2. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi. İlave edebilirdi çünkü senelerce devletin yüksek mevkilerinde bulundu. İlk basımı 2 cilt olan, sonraki basımları 17 ara bölümle tek cilt yapılan Kiralık Konak adlı roman böyle başlar.
Kiralık Konak, Tanzimat sonrası ortaya çıkan değerler kargaşasının, kuşaklar arası iletişimsizliğin yozlaşmanın, 3 kuşak ve onların çevresindeki birkaç kişinin üzerinden öykülenmesidir.
Bütün çocukluğu ve gençliği İstanbul'un en kalabalık konağında geçen, gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olan Naim Efendi, aynı konakta kızı Sekine, iç güvey damadı Servet Bey, onların çocukları Cemil ve Seniha ile yaşamaktadır. Kardeşi Selma Hanım'ın da hayatında önemli bir yeri vardır. Naim Efendi'nin 5 yıl önce ölen eşi Nefise Hanımefendi, büyük bir başarıyla konağı yönetirken, onun ölümüyle konağın ve sosyal yaşamın yönetimi Sekine Hanım'a geçer. Dolayısıyla damat öne çıkar. Naim Efendi bunlardan ve başka birçok şeyden rahatsız ve şaşkındır. Konağında pazartesi toplantıları denilen eğlenceler yapılır. Beyoğlu madam ve matmazelleri, torunların çocukluk arkadaşları, aile dostları kadınlar, yeni türeyen zenginler konağa doluşurdu. Torunlarına olan sevgisi nedeniyle her şeye katlanan, olup bitenlere aklı ermeyen Naim Efendi, en çok yeni kuşakların dilinden, onların memlekette olan bitene karşı kayıtsızlıklarından yakınırdı.
Servet Bey oğlum, şu gazetenin yazdıklarına bakın.
Ne yazmışlar?
Efendim, her şey iyi ama bu gazeteler pek ileri gidiyorlar. Memlekette insanları saygısızlığa yönlendiriyorlar. Özel hayatlara tecavüze de başladılar. Hasip Paşa'yı görmeye gitmiştim. Bir gazete yazısından dolayı çok öfkeliydi. Durumuna çok acıdım. Gazete Hasip Paşa'nın bakanlığı sırasında oluşan hırsızlıklardan, yolsuzluklardan...
Rejim değişince yeni rejim hesap sorar. Gerçi yıkılan yönetimin nasıl bir yönetim olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz ya.
Hiddetlenmeyin efendim, lütfen. Ben hesap sorulmasın demedim, haşa. Yalnız Hasip Paşa muhterem bir zattır. Sizi temin ederim ki 5 parası yoktur. Eşinin parasıyla geçinir.
Efendim, Hasip Paşa mahkemeye gider. Masumsa ne âlâ. Değilse...
Naim Efendi, damadının yaptığı imayı sezer ama cevap vermez. Onu azarlayan yalnızca alafranga düşkünü, Paris hayalleri kuran damadı değildir. Kardeşi Selma hanımefendi de konağa her gelişinde ona yüklenir. Konağın gidişatından, torunların saygısızlığından Naim Efendi'yi sorumlu tutar. Elinden geldiğince onu yatıştırmaya çalışır, torunlarını savunur.
Seniha, Naim Efendi'nin göz bebeği, yaşama sevincidir. Ona toz kondurmaz. Seniha, konağa teklifsizce girip çıkan Faik Bey'e umarsızca aşıktır. Faik Bey, Avrupa'da eğitim görmüş, zarif, kumar düşkünü, sorumsuz bir gençtir. Tek emeli, zengin ve geçkin bir dulla evlenip, ömrünün sonuna kadar rahat yaşamaktır. Seniha'nın emeli ise, Faik Bey ile birlikte Avrupa'ya gitmek, orada yaşamaktır. Konağa teklifsizce girebilenlerden biri de, Naim Efendi'nin ablasının oğlu Hakkı Celis'tir.
Hakkı Celis, edebiyat düşkünü, şiirler yazan, hayata pembe gözlüklerle bakan ve Seniha'ya aşık bir gençtir. Seniha'nın Faik Bey'le olan ilişkisini içi yanarak izler. Seniha'nın tutkusu sinir krizlerine kadar varır. Dinlenmesi için Büyükada'ya, halası Necibe hanımefendinin köşküne, mürebbiyesi Madame Kronski ile gönderilir. Seniha orada da sıkılır. Günlerini nasıl geçireceğini bilemez. Sonunda Cemil olaya el koyar, Necibe hanımefendinin de desteklemesi üzerine Seniha'nın arkadaşlarını da adaya davet eder.
Seniha'nın pazartesi toplantılarına katılanlarının çoğu bu davete katılır. Faik Bey, Hakkı Celis, Belkıs Hanım, Neyire ve Nuriye Hanımlar. Seniha mutludur. Eğlenceler, geziler düzenlenir. Faik Bey'le sık sık yalnız kalmayı başarır. İstediği olmuş, onun dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Bir süre sonra grup İstanbul'a döner. Dedikodu çarkı son hızıyla dönmektedir. Herkes Naim Efendi'nin torunuyla Kasım Paşa'nın serkeş oğlu Faik Bey'i konuşmaktadır. Dedikodular sonunda aile büyüklerinin kulağına kadar gelir. Naim Efendi, konağın geçimini sağlamakla zorlanırken elinde avucunda pek bir şey kalmaz. Umrunda değildir. Yeter ki Seniha mutlu olsun. Duyduklarına inanmak istemez.
Kız kardeşi Naim Efendi'yi ziyarete gelir ve söylemediğini bırakmaz. Bir aile büyüğü olarak konuya el koymasını ve bu rezaleti durdurmasını söyler. Naim Efendi uzun uzun düşündükten sonra zor bir karar verir. Yüz yüze konuşmak için Kasım Paşa'yı ziyarete gider. Amacı Seniha ile Faik'in evlenmesi için paşanın yardımını istemektir. Kasım Paşa öneriyi iyi karşılamaz. Bu konuda gençlerin karar vermesi gerektiğini söyler. Naim Efendi kızı Sekine'ye Kasım Paşa ile yaptığı görüşmeyi aktarırken Seniha odaya girip annesinden kendilerini yalnız bırakmasını ister. Tanzimattan sonra ortaya çıkan değerler kargaşasını, kuşaklar arası kopukluğu anlatan bu bölümü birlikte dinleyelim.
Dün Faik Bey'in babasına gitmişsiniz, öyle mi?
Evet kızım.
Rica ederim söyleyiniz. Bu çirkin hareketi yapmaya neden gerek gördünüz? Susuyorsunuz. Fakat bu yaptığınız şey için çirkin ve acayip sıfatlarından başka söz bulamıyorum. Bundan daha adi, bundan daha küçültücü ne olabilir? Size göre elbette böyle değil. Her konuda olduğu gibi bunda da farklı düşünebilirsiniz.
Nasıl? Anlamadım.
Evet, Faik Bey'i seviyorum. Bugün istesem ona varırım. Bugün istesem o beni alır. Ama istemiyoruz. Zira evlilik konusundaki fikirlerimiz sizinkilerle uyuşmuyor. Bizim için evlilik bir duygu işi, bir zorunluluk değildir. İkimiz de bunu bir hesap ve akıl işi olarak görüyoruz. Paraya dair bir iş. Bitmedi, durun. Bir gün Faik Bey'le bu konuyu konuştuk ve evlenmenin iyi bir fikir olmadığına karar verdik. Çünkü onda benim isteklerimi karşılayacak bir servet, ben de ona muhtaç olmayacak kadar bir çeyiz yok. Dedik ki, şimdi sevişiyoruz ama o zaman didişeceğiz. Birbirimize ağır geleceğiz, birbirimizden nefret edeceğiz. O bilir ki benim arzularım, hırslarım sınırsızdır.
Yavrum...
Siz zannediyor musunuz ki ben ömrümün sonuna kadar böyle bir evde yaşayacağım? Böyle bir memlekette ve çevremde böyle bir halkla? 1000 güçlükle senede 5-10 kat elbise yaptırarak, ara sıra adaya giderek, pazartesileri konakta anlamsız toplantılar düzenleyerek yaşayıp gideceğim. Hayır büyük baba. Çok okudum, çok öğrendim, düşündüm ve irdeledim. Beni çağıran bir ses var. Bugün değilse yarın bu sese doğru gideceğim. Mutlaka.
Kızım, yavrum, hasta mısın?
Herkesin kendine mahsus bir hayatı vardır. Size göre herkes, herkes gibi yaşamalıdır. Annem nasıl sizin gibi bu konakta yaşayıp yaşlandıysa, ben de onun gibi yapmalıyım. Oysa ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
Kızım, yavrum, ne demek istediğini anlamıyorum.
Size hayat ve evlilik hakkındaki fikirlerimi anlatıyorum büyük baba. Bir daha rica ediyorum, benim işlerime asla karışmayınız.
Naim Efendi'yi hıçkırık tutmuştur. Kalan ömrü boyunca her heyecanlandığında onu rahatsız edecek olan inatçı bir hıçkırık. Çok sevdiği torununun bu davranışı Naim Efendi'nin kalbini paramparça eder. Duyduğu hayal kırıklığı sonsuzdur. Naim Efendi, bütün terbiyesine, iyiliğine ve dürüstlüğüne rağmen sağdan soldan yediği tokatlarla iyice ezilmiştir. Ama en ağır tokat Seniha'dan gelmiştir. Çünkü hayatında en çok sevdiği ve toz kondurmadığı Seniha'nın namus ve şerefini korumak için kendi gururundan fedakarlık ederken, Seniha'dan en ağır hakareti duyması onu perişan eder. Damadının ve torunlarının davranışlarına ve düşünüş tarzlarını akıl erdiremeyen Naim Efendi, ölümü özlemle bekleyecek kadar yalnızlığa itilir.
Naim Efendi uzun süre hasta yatar. Konak alt üst olmuştur. Naim Efendi'nin elinde emeklilik maaşından ve içinde yaşadığı konaktan başka hiçbir şey kalmamıştır. Bir gün Seniha ortadan kaybolur. Uzunca bir süre haber alınamaz. Sonra Avrupa'da Faik Bey'le birlikte olduğu haberi gelir. Bu arada Servet Bey konaktan ayrılmak ister. Bir batılı gibi yaşamak, modern evlerde oturmak istemektedir. Şişli'de bir apartman katı bulur. Sekine Hanım babasını yalnız bırakmak istemez ama Naim Efendi onlarla gitmez.
Emektar Kalfa Cenan Naim Efendi ile ilgilenmektedir. Konağa gelen Selma Hanım Efendi, ağabeyinin durumuna üzülmekte, onun kendisiyle gelmesi için ısrar etmektedir. Naim Efendi buna da karşı çıkar.
Abi, dünya bir araya gelse bu halini gördükten sonra mümkün değil seni burada bırakamam.
İyiyim, merak etme.
Değilsin. Bu koca konağın içinde türbe bekçisi gibi tek başına yaşayamazsın.
Evimden ayrılamam. Dayanamaz, ölürüm.
İtiraz istemiyorum. Yarından tezi yok, seni alır götürürüm. Uğursuz konağı da ya satar ya da kiraya verirsin.
Konağı kiraya verilmesi kararıyla bırakalım.
Seniha Avrupa'dan döndü mü ya Naim Efendi, konak? Onlar ne oldu? Hatta Hakkı Celis.
Yalnızca Hakkı Celis'le ilgili bilgi verelim.
Tamam.
Hakkı Celis yaklaşan Birinci Dünya Savaşı nedeniyle askere çağrılır ve savaşa gider. Artık eski Hakkı Celis değildir ve gerçek bir ülküye sahiptir. Ayakları yere basan, adına vatan sevgisi denilen bir ülkeye. Sağ salim dönecek mi? İşte onu söyleyemem.
Yakup Kadri, Tanzimat'ın doğurduğu insan tiplerini, değerler kargaşasını ve üç kuşak arasındaki kopukluğu, bunların aralarındaki iletişimsizliği Naim Efendi konağında bize gösterir.
20. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle eserler veren Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu ve Kiralık Konak adlı romanını tanıtmaya çalıştık. Usta bir kalemden çıkan bu kitabı, edebiyatı sevenlerin okumaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bugün bizimle olan ve bu heyecanlı yolculuğu paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.